Ayrım 15, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 155. Gözlerini kadından ayırmayı başarıp arkasını döndü. Ama sonra kadının belki cevaplayabileceği bir başka soru geldi aklına. Yeniden kadına baktı. Bir şey daha dedi. Sinye'nin en son ne zaman bir ziyaretçisi oldu? Kadın cevap vermeden önce biraz düşündü. Bu kez baş hareketiyle değil, konuşarak... Birkaç ay önceydi dedi, Nisan ayı içinde. Önemliyse gidip bakabilirim. Hem de çok önemli dedi Wallander, çok yardımı olur gerçekten. Kadın daha önce çıktığı odaya girip gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra elinde bir sayfa kağıtla geri döndü. 10 Nisan'da dedi, en son ziyaretçisi o zaman gelmiş. Ondan sonra gelen olmamış, çok yalnız biri oldu. Wallander bir süre düşündü. Nisan'ın 10'u. Håkan von Encke'nin kayboluşundan bir gün önce. Sanırım o gün ziyaretine gelen kişi de babasıydı dedi ağır ağır. Kadın başını sallayarak onayladı. Wallander Niklas Gordon'dan ayrılıp Stockholm'e sürdü. Arabayı Grevgatan'da binanın dışına park etti. Sonra da Linda'nın kendisine verdiği anahtarlarla dairenin kapısını açtı. Tekrar başa dönmesi gerektiğinin farkındaydı. Farkındaydı ama neyin başına dönecekti? Salonun orta yerinde uzun süre dikilip anlamaya çalıştı ama vakayı anlamasına faydalı olabilecek hiçbir şey gelmiyordu aklına. Sessizlik tarafından kuşatılmıştı. Bir denizaltı derinliğindeydi. Okyanusun dinmeyen kıpırtılarının hiç hissedilmediği bir yerdeydi. 12. Kısım. Wallander geceyi boş dairede geçirdi. İçerisi sıcak olduğu için hem de bunaltıcı bir şekilde pencerelerden bazılarını aralık bıraktı ve ince tülün hafif hafif dalgalanışını seyretti. Ara ara aşağıda sokaktan bağırışan insanların sesi geliyordu. Ev boş ve yankılı olduğundan sanki hayaletler dolaşıyor gibi geliyordu insana. Linda'dan dairenin anahtarlarını istemesinin sebebi otel masrafından tasarruf etmek için değildi. Wallander bir suç soruşturması sırasında edinilen ilk izlenimlerin genellikle en önemlileri olduğunu tecrübelerinden biliyordu. Olay yerine yapılan ikinci bir ziyaretten nadiren yeni bir şeyler çıkardı ama bu kez ne aradığını biliyordu. Wallander komşuları meraklandırmamak için ayağında çoraplar, evin içinde parmak uçlarında gezinmeye başladı. Håkan'ın çalışma odasıyla Louis'in iki çekmeceli dolabını elden geçirdi. Ayrıca salondaki büyük kitaplık ile bulabildiği bütün dolap ve rafları karıştırdı. Saat 10 olup yemek yiyecek bir yer bulmak için dikkatlice apartmandan ayrılırken artık son derece emindi. Özürlü bir çocuğa dair bütün izler dikkatlice ortadan kaldırılmıştı. Wallander Macar restoranı olduğunu iddia eden ama bütün garsonları ve açık plan tarzı, mutfakta çalışan diğer personeli İtalyanca konuşan bir yerde yemeğini yedi. Yeniden üçüncü kattaki daireye çıkmak için ağır çalışan asansöre binerken bu gece nerede uyusam acaba diye düşünüyordu. Håkan'ın çalışma odasında bir divan vardı ama en sonunda gidip Louis ile birlikte çay içtikleri salondaki kanepede ekose desenli battaniyenin altına girdi. Eğlenmekte olan aşırı gürültülü bir grubun çıkardığı seslerle saat 1 gibi uyandı. Karanlık odada yattığı yerde uzanmaya devam etti, birdenbire ayılmıştı. Niklas Gordon'da yaşayan kadının bu evde varlığını işaret eden hiçbir şeyin olmaması çok garipti. En azından bir resim ya da bütün İsveçlilerin doğumdan itibaren sahip olduğu kimlik belgesi gibi evrak cinsinden bir şey bulamamış olması kendisini neredeyse fiziksel olarak hasta edecek kadar rahatsız etmişti. Ayağa kalkıp parmak uçlarında evi bir daha dolaştı. Gerektiğinde karanlıkta kalan köşeleri aydınlatmak için kullandığı bir kalem fener vardı elinde. Caddenin karşısındaki apartmanda yaşayan birilerinin dikkatini çeker belki diye sağda solda birden fazla lamba yakmaktan sakınıyordu. Ama bir yandan da aklına Håkan von Encke'nin bütün gece yanık bıraktığı ışıklar geliyordu. Gerçekler ile yalanlar arasındaki o görünmez çizgiyi geçmek von Enke ailesi için biraz fazla kolay değil miydi? Mutfağın orta yerinde durdu ve yeniden düşündü. İçindeki kurt uyanınca direnmeyip, Sinye'nin izini buluncaya kadar da gevşememeye karar vererek, yorulmak bilmez bir şekilde işe devam etti. Aradığı şey buralarda bir yerde olmalıydı. Sabaha karşı dört sularında sonunda başardı. Kitaplıkta büyük resimli sanat kitaplarının arkasına itilmiş halde bir fotoğraf albümü buldu. İçinde çok fazla resim yoktu ama olanların hepsi özenle yerleştirilmişlerdi. Çoğunun rengi solmuştu, birkaçı da siyah beyazdı. Hiç yazılı bir bilgi yoktu, sadece resimler vardı. İki kardeşin birlikte çekilmiş resimleri de yoktu. Ama Wallander böyle bir şey görmeyi zaten beklemiyordu. Hans doğduğunda Sinye çoktan ortadan yok olmuştu. Gönderilmişti, silinmişti. Resimleri sayan Wallander onların 50'den az olduğunu gördü. Çoğunda Sinye değişik pozlarda uzanmış vaziyette tek başınaydı. Yalnız en son resimde Louis onu kollarına almıştı ama bakışını objektiften kaçırmıştı. Wallander Louis'in çocuğu kollarında tutmak istemediğinin belli olmasını fark ettiği için üzülmüştü. Fotoğraftan buram buram keder sızıyordu. Wallander başını iki yana salladı. Çok rahatsız olmuştu. Yeniden gidip kanepeye uzandı. Çok yorgundu ama aynı zamanda da rahatlamıştı ve hemen uykuya daldı. Saat 8 civarı aşağıda caddeden gelen yüksek bir korna sesiyle irkilerek uyandı. Rüyasında atlar görüyordu. Mosby'deki kum tepeciklerinin üstünden dört dala gelen bir at sürüsü aynı hızla doğruca denize doğru koşuyorlardı. Rüyayı yorumlamaya çalıştı ama başaramadı. Faydasızdı, bunu nedense hiç beceremezdi. Banyo yaptı, biraz kahve içti ve saat 9'a doğru Uytterberg'i aradı. Adam toplantıdaydı. Wallander resepsiyonistten mesaj iletmesini istedi ve yanıt olarak bir yazılı mesaj aldı. Mesajda Uytterberg onunla saat 10.30'da belediye binasında denize bakan tarafında buluşabileceğini bildiriyordu. Uytterberg bisikletiyle oraya vardığında Wallander onu beklemekteydi. Yakınlarda bir kafe vardı. Çok geçmeden ikisi bir masaya geçip birer kahve söylediler. ''Ne arıyorsun buralarda?'' diye sordu Uytterberg. ''Senin küçük kasabalar veya taşradan hoşlandığını sanırdım.'' ''Öyle ama bazen başka seçeneğin kalmıyor.'' Wallander ona Sinye'den bahsetti. Uytterberg sözünü hiç kesmeden ilgiyle dinledi. Wallander gece bulduğu fotoğraf albümünden bahsederek sözlerini bitirdi. Onu bir torba içinde yanında getirmişti, çıkarıp masaya koydu. Uytterberg kahve fincanını bir kenara itti, ellerini kağıt peçeteye sildi ve albümün sayfalarını karıştırdı. ''Kızları şu an kaç yaşında?'' diye sordu. ''40 civarı mı?'' ''Evet, tabii, Atkins'i doğru anladıysam.'' ''Burada onun 2, en fazla 3 yaşından sonraki resimleri yok.'' ''Evet, kesinlikle,'' dedi Wallander. ''Eğer başka bir albüm yoksa, ama olduğunu sanmıyorum. 2 yaşından sonra gönderilmiş.'' Uytterberg yüzünü buruşturup albümü yeniden torbaya soktu. Beyaz boyalı bir yolcu teknesi Riddar Fjord'dan kıyısı boyunca süzülerek geçti. Wallander sandalyesini gölgeye çekti. ''Niklas Gordon'a yeniden dönmeyi düşünüyorum.'' dedi Wallander. ''Nihayetinde artık bu kızın ailesinden sayılırım. Ama sizin onayınıza ihtiyacım var. Yaptığım işleri bilmelisiniz.'' ''Onunla tanışmanın ne gibi bir faydası olacak?'' ''Bilmiyorum ama babası onu kaybolmasından bir gün önce ziyaret etmiş ve o günden sonra başka kimse onu görmeye gitmemiş.'' Uytterberg cevap vermeden önce bir süre düşündü. ''Kocası kaybolduğundan beri Louis'in onu ziyaret etmemiş olması dikkate değer. Bundan ne anlam çıkarırsınız?'' ''Aklıma bir şey gelmiyor ama ben de en az sizin kadar merak ediyorum. Belki oraya birlikte gitsek iyi olur diyorum.'' ''Hayır, siz kendiniz gidin. Kliniği arayıp onu görme izninizin olduğunu söyleyeceğim.'' Wallander rıhtımın uç tarafına kadar yürüdü ve Uytterberg telefon ederken o da denizi seyretti. Masmavi ve berrak gökyüzünde güneş iyice yükselmişti. Artık tam yaz havası diye düşündü. Bir süre sonra Uytterberg de gelip onun yanında durdu. ''Hepsi tamam'' dedi, ''ama bilmeniz gereken bir şey var. Görüştüğüm kadın Sinje von Enke'nin konuşmadığını söyledi. İstemediği için değil, konuşamadığı içinmiş. Her şeyi doğru mu anladım bilmiyorum ama anlaşılan kadının doğuştan ses telleri yokmuş. Başka şeylerin yanı sıra.''
Wallander ona bakmak için yana döndü.
''Başka şeylerin yanı sıra mı?''
''Anlaşılan çok ciddi boyutta özürlü bir kadın. Çoğu önemli organları eksik. Oraya giden ben olmadığım için mutlu olduğumu söylemeliyim. Özellikle de bugün.''
''Bugünün ne özelliği var?''
''Çok güzel bir gün'' dedi Uytterberg. ''Bu yılın ilk yaz gibi günlerinden biri. Mümkünse üzülmek istemiyorum.''
Wallander birlikte rıhtımdan uzaklaşırlarken yabancı bir aksanla konuşuyor muydu diye sordu. ''Niklas Gordon'deki kadın demek istiyorum.''
''Evet, yabancıydı. Çok hoş bir sesi vardı. Adının Fatima olduğunu söyledi. İran ya da Iraklı olduğunu sanıyorum.''
Wallander o gün ilerleyen saatlerde bağlantıya geçeceğini söyledi. Belediye binasının önüne park etmişti ve trafik polisi gelmeden oradan ayrılmayı başardı. Kasabadan çıkıp yaklaşık bir saat sonra Niklas Gordon'in önüne vardı. Resepsiyon bölümüne girince kendisini Arthur Kjellberg olarak tanıtan yaşlıca bir adam tarafından karşılandı. Adam öğleden sonraları geceye kadar nöbetçi olan kişiydi. ''En başından başlayalım'' dedi Wallander. ''Bana Sinje'nin durumundan bahsedin.''
''Bizim kötü durumda olan hastalarımızdan biri'' diye bilgilendirdi Arthur Kjellberg onu. ''Doğduğu zaman kimse onun çok uzun ömürlü olduğunu sanmamış. Ama bazı insanların içinde öyle bir yaşama isteği var ki çok az sayıda insan bunu gerçekten anlayabilir.''
''Biraz daha net konuşur musunuz?'' diye sordu Wallander. ''Gerçekten tam olarak nesi var?''
Kjellberg cevap vermeden önce biraz bocaladı. Sanki Wallander'in duyacağı gerçekleri kaldırıp kaldıramayacağını tartar gibiydi. Veya büyük olasılıkla onun bütün gerçeği öğrenmeye layık olup olmadığını da. Wallander sabırsızlanmaya başlamıştı.
''Dinliyorum'' dedi.
''İki kolu da yok. Ayrıca ses tellerinde bir arıza var ki bu da konuşamaz demek ve bir de doğuştan beyin özürlü. Bundan başka omurgasında yapısal bozukluk var. Bu da hareketlerini oldukça kısıtlıyor.''
''Kısıtlı tam olarak ne demek?''
''Başında ve boynunda çok az hareketlilik var. Örneğin göz kırpabiliyor.''
Wallander Linda'nın böylesi özürlü bir çocuğu doğurduğunu hayalinde canlandırmaya çalıştı. Kendisi acaba nasıl bir tepki verirdi? Böyle kötü bir trajedinin Håkan ile Louis için ne anlama geldiğini gerçekten anlayabiliyor muydu? Wallander böylesi bir durumda kendisinin nasıl başa çıkacağına emin olmadığını fark etti.
''Ne kadar zamandır burada?'' diye sordu.
''Yaşamının ilk yıllarında ağır özürlü çocukların bakıldığı bir evdeymiş'' dedi Kjellberg. ''Lidingo adasındaydı ama 1972'de orası kapandı.''
Wallander elini havaya kaldırdı.
''Tam olarak konuşalım'' dedi. ''Diyelim ki bu kız hakkında bildiğim tek şey adı.''
''O zaman belki ondan kız diye bahsetmekten vazgeçmeliyiz'' dedi Kjellberg. ''41 yaşına basmak üzere. Tahmin edin doğum günü ne zaman?''
''Nereden bileyim?''
''Bugün onun doğum günü. Normalde babası gelip bütün öğleden sonrayı onunla geçirirdi. Ama durum öyle gösteriyor ki gelen giden olmayacak gibi.''
Sinje von Enke'nin doğum gününü ziyaretçisiz geçirecek olması düşüncesinden Kjellberg rahatsız olmuş gibiydi. Bir soru hepsinden daha önemliydi ama Wallander bekleyip her şeyi sırasıyla yapmaya karar verdi. Yıpranmış not defterini cebinden çıkardı.
''O zaman'' dedi Wallander, ''6 Haziran 1967'de doğdu. Doğru mu?''
''Evet, doğru.
Hiç evinde ailesiyle geçirdiği bir zaman olmuş mu?''
''Gözden geçirdiğim dosya notlarına göre doğrudan hastaneden neden alınıp Lidingö adasındaki Nyhaga bakım evine götürülmüş.
Bakım evini genişletmek gerektiği zaman komşu mülk sahipleri mülklerinin değerinin düşmesinden korkmuşlar. İşe taş koymak için tam olarak ne yapmışlar bilmiyorum. Ama yalnızca genişletmeyi durdurmakla kalmamışlar. Bakım evini tamamen kapattırmayı başarmışlar.
O zaman nereye transfer edilmiş?
Fazla ciddi ve titiz olmayan bir bakım evine düşmüş. Bir yerden diğerine gitmiş. Bir yıl Gotland'da bir bakım evinde kalmış. Hemsinin hemen dışında. Buraya 29 yıl önce geldi. Ve o günden beri de burada bizimle.
Wallander hepsini not etti. Nedense inatla gözünün önüne Clara'nın kolları olmayan hali gelip duruyordu.
''Bana neyi becerebildiğini söyleyin.'' dedi Wallander. ''Zaten epey bir şekilde izah ettiniz ama onun anlama kapasitesini öğrenmek istiyorum. Neyin ne kadar farkında?''
''Bilmiyoruz. Kendini sadece basit tepkilerle ifade edebiliyor ve bu bile onu iyi tanıyan birinin dahi zorlukla anlayabileceği vücut dili hareketleriyle oluyor. Biz ona uzun yaşam tecrübesi olan bir tür çocuk gözüyle bakıyoruz.''
Aklından neler geçirdiğini anlamak mümkün mü?
Hayır, ama yaşadığı bedbahtlığın ne derece büyük olduğunu kavradığını belli eden hiçbir belirti yok. Ne acı ne de keder ifadesi, hiçbir tepki vermiyor. Eğer bu gerçek durumun bir yansımasıysa, o zaman bunun çok memnun olmamız gereken bir şey olduğu kesin.
Wallander başını salladı, anlıyordu. Şimdi o çok önemli soruyu sormaya hazırdı.
''Babası onu ziyarete geliyordu.'' dedi. ''Ne sıklıkta oluyordu bu?''
''Ayda en az bir kere, bazen daha sık. Kısa ziyaretler değildi. Birkaç saati burada geçirmeden ayrılmazdı.''
''Ne yapardı yani konuşamadıklarına göre?''
''Kızı konuşamıyor. Babası orada oturup ona ne olursa anlatırdı. Günlük olaylardan, kendi küçük dünyalarında olup bitenlerden ve dış dünyadaki gelişmelerden.'' Onunla tıpkı sizin bir yetişkinle yapacağınız gibi konuşurdu. Hem de hiç bıkıp usanmadan.
Denize açıldığı zamanlarda nasıl olurdu? Yıllarca denizaltıların ve başka gemilerin kaptanlığını yapmıştı.
Hep gitmesi gerektiğini açıklar dururdu. Kızına bunları anlattığını duymak çok dokunaklıydı gerçekten.
Peki o uzaktayken Sinye'yi ziyarete kim gelirdi? Annesi mi?
Kelberg'in cevabı net ve soğuktu, hiç tereddütsüz vermişti.
O buraya hiç gelmedi. 1994'ten beri Niklas Gordon'da çalışıyorum. Bu süre içinde kızını burada hiç ziyaret etmedi. Sinye'yi ziyaret eden tek kişi babasıydı.
Lois'in kızını görmeye hiç gelmediğini mi söylüyorsunuz?
Hiç.
Herhalde bu pek sıradan bir şey olmasa gerek.
Kelberg omuz silkti.
Pek de değil. Bazı insanlar acı çekişi görmeye katlanamaz.
Wallander not defterini yeniden cebine koydu. Yazdıklarını sonradan yorumlayabilecek miydi merak ediyordu.
Onu görmek istiyorum dedi. Bu onu eğer rahatsız etmeyecekse tabii.
Söylemeyi unuttuğum bir şey var dedi Kelberg. İyi göremez. İnsanları gri bir arka plan üstüne flu bir karaltı olarak algılıyor. Yani doktorlarının söyledikleri bu şekilde.
O zaman babasını sesinden mi tanıyordu diye öğrenmek istedi Wallander.
Büyük olasılıkla öyle. Vücut dili ifadesine bakarsak durumun bu olduğunu söyleyebiliriz.
Wallander ayağa kalkmış ama Kelberg oturmaya devam ediyordu.
Onu gerçekten görmek istediğinize emin misiniz?
Evet dedi Wallander. Kesinlikle eminim.
Bu doğru değildi tabii. Asıl görmek istediği şey kadının odasıydı.
Arkalarından sessizce kapanan cam kapılardan geçerek dışarı çıktılar. Kelberg koridorun sonundaki bir odanın kapısını açtı. Muşamba döşeme kaplı yeri olan aydınlık bir odaydı burası. İçeride iki sandalye, bir kitaplık ve Sinje von Enke'nin kıvrılmış yattığı bir yatak vardı.
''Beni onunla baş başa bırakın.'' diye rica etti Wallander. ''Dışarıda bekleyin lütfen.''
Kelberg gittikten sonra Wallander odaya çabucak göz gezdirdi. Odadaki kişi kör ve etrafında ne olup bittiğinden haberi yoksa içeride neden bir kitaplık var?
Yatağa bir adım yaklaşıp Signe'ye baktı. Kısa kesilmiş ince saçları vardı ve biraz erkek kardeşi Hans'a benziyordu. Gözleri açıktı ama odada bir noktaya boş boş bakmaktaydı. Sanki nefes alışı ona acı veriyormuş gibi nefes alışları düzensizdi. Wallander boğazının düğümlendiğini hissetti. Neden bir insan evladı bu şekilde acı çekmek zorundaydı? Hayata dair hiçbir şeyin yalancıktan da olsa bir parıltısının bulunmadığı bir yaşam. Wallander kadına bakmaya devam etti ama kadın onun varlığının farkında değil gibiydi. Zaman durmuştu. Wallander kendisini tuhaf bir büzede gibi hissediyordu. Hapsolmuş birini seyretmek zorunda bırakıldığı bir yerde. Kuledeki kız, kendi içine hapsolmuş bir kız. Pencerenin yanındaki sandalyeye baktı. Kızını ziyaret ettiği zaman Håkan von Encke'nin genellikle oturduğu sandalye. Kitaplığın yanına gidip yere çömeldi. Çocuk kitapları, resimli kitaplar vardı. Signe von Encke hiç büyümemişti, o hala bir çocuktu. Wallander kitaplığı dikkatlice elden geçirdi. Kitapları yerinden çıkarıp arkalarında bir şey olmadığına emin oldu. Babar fil kitap dizisinin arkasında aradığını buldu. Bu kez bir fotoğraf albümü yoktu ama zaten bulmayı da beklemiyordu. Tam olarak ne aradığından hiç emin değildi. Ama Grevgatan'daki dairede bir şeyler eksikti, bundan emindi. Ya birisi belgeleri ortadan kaldırmıştı ya da Håkan onları kendi temizlemişti. Ve eğer bunu kendisi yaptıysa bu odadan başka nereye saklamış olabilirdi? Hem Linda hem de kendisinin çocukken okudukları Babar kitap serisi arasında iki kalın lastik bantla bağlanmış, sert siyah kaplı kalın bir dosya vardı. Wallander tereddüt etti. Onu şimdi hemen burada mı açsaydı? Bunun yerine ceketini araladı ve dosyayı geniş iç cebine soktu. Signe hala gözleri açık, hareket etmeden orada yatıyordu. Wallander kapıyı açtı. Kjellberg oldukça susuz kalmış bir saksı çiçeğinin toprağını parmağıyla kontrol etmekteydi. ''Çok üzücü'' dedi Wallander. ''Ona sadece bakmak bile beni soğuk soğuk terletmeye yetti.'' Tekrar beraberce resepsiyona döndüler. ''Birkaç yıl önce genç bir sanat okulu öğrencisi ziyaretimize gelmişti'' dedi Kjellberg. ''Erkek kardeşi burada bizimleydi ama artık öldü.'' Hastaların eskiz resimlerini yapmak için izin istemişti. Çok başarılıydı. Beraberinde becerisini ispat eden eski yaptığı çizimleri getirmişti. Ben yapmasından yanaydım ama kliniğin mütevelliler kurulu bunun hastaların özel hayatına müdahale olacağını düşündüler. Bir hasta ölünce ne oluyor? Çoğunun ailesi var ama bir ikisi sessizce, kimsesiz olarak gömülürler. Bu gibi durumlarda mümkün oldukça hepimiz cenazeye katılmaya çalışırız. Burada personel çok sık değişmez. Biz bu tip hastalar için onların ailesi haline geliriz. Wallander oradan ayrıldıktan sonra arabasını Marie Fred'e sürdü ve bir pizza restoranında yemek yedi. Kaldırıma kurulmuş birkaç masa vardı ve o da yemeğini bitirip bir fincan kahve içmek için dışarıda oturdu. Fırtına bulutları ufukta toplanıyordu. Adamın biri fazla uzak olmayan bir dükkanın önünde akordeon çalıyordu. Çaldığı müzik inanılmaz derecede detoneydi. Herhalde bir sokak müzisyeni değil, bir dilenciydi. Wallander müziğe daha fazla dayanamayıp kahvesini bitirerek Stockholm'e geri döndü. Telefon çaldığında Grevgatan'daki apartmana henüz yeni adım atmıştı. Zilin çalışı boş odalarda yankılandı. Telesekretere mesaj bırakan olmamıştı. Wallander önceki mesajları dinledi. Biri dişçiden, biri terziden. Bir iptal randevusundan sonra Louis'a yeni bir randevu veriliyordu. Ama o randevu ne zamandı? Wallander dişçinin ismini not etti. Skjölding. Terzi ise sadece elbiseniz hazır demişti. Ama kadın isim veya saat bilgisi bırakmamıştı. Birden gökten boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Wallander camın yanında durup caddeyi seyretti. Kendini haneye tecavüz eden biri gibi hissediyordu. Ama von Encke'nin kayboluşu başka insanların hayatları açısından önemliydi. Kendisine de yakın olan insanlar için o yüzden buradaydı. Bir saat sonra yağmur hafifledi. O yaz başkenti etkileyen en ağır sağanaklardan biriydi. Bodrum katını su basmıştı. Trafik ışıkları kısa devre yapmış çalışmıyordu. Ama Wallander bunların hiçbirini fark etmedi. Zihni tamamıyla Håkan von Encke'nin kızının odasında sakladığı büyük dosyayla meşguldü. İçinde farklı farklı bir sürü belgeler olduğunu görmüştü. Kısa haiku şiirleri, 1982 sonbahar tarihli İsveç Yüksek Kumandanı'nın savaş günlüğünden fotokopisi çekilmiş alıntılar. Håkan von Encke'nin oradan buradan derlediği deyişler ve daha bir sürü başka şey. Ki bunlar arasında gazetelerden kesilmiş haberler, fotoğraflar ve çocuksu sulu boya çalışmaları vardı. Wallander bir günlük tutmanın von Encke'den beklediği en son şey olacağına dair içinde giderek büyüyen bir hisle bu garip günlüğü sayfa sayfa karıştırdı. Tabii buna günlük denirse. Önce dosyanın yapraklarını gözden geçirerek işe başladı. Genel bir kanıya varmaya çalışıyordu. Sonra yine en başından başladı. Bu kez daha dikkatli okuyordu. Sonunda dosyayı kapattı. Gerinirken günlüğünün yeni hiçbir şeyi ortaya çıkarmadığını fark etti. Dışarı yemeğe çıktı. Ağır sağanak dinmişti. Boş daireye geri döndüğünde saat 9 olmuştu. Bir kez daha siyah kaplı dosya içindeki sayfalara döndü ve onları üçüncü kez gözden geçirmeye başladı. Kendi kendine başka şeyler aradığını söylüyordu, satır aralarında görünmeyen bir şeyler. Orada bir yerlerde olmalıydı. Bundan emindi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 167.